Ayrım 59, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 623, 139. bölüm. Gaeli korumak için artık iki kişiydiler. İri kıyım siyah Karl ve dazlak kafalı kare çeneli beyaz Ortiz. Bu ikisi bir çizgi romandan fırlamışa benziyorlardı. Yalnız ve tehlikeli bir caninin karşısında en ufak bir şansları yok gibiydi. Aklından hiç çıkmayan katil. Zentai tulum giymiş adam, lateks giysisinin içinde kılıfına girmiş bir bıçak gibi bekleyen biri, insan etini delen gerçek bir ölüm makinesi. Gözlerini açınca her yerde onu görüyordu, sokakta, merdivenlerde, dairesinin en ücra köşesinde. Gözlerini kapatınca daha da kötü oluyordu. Oradaydı, göz kapağının kıvrımı ile retinasının titremesi arasında. Onun etrafında, hatta derisinin altında dolaşıyordu. Onu elektrik çarpmışa döndüren ve dış dünyayı algılamasını bozan belirsiz varlık. Berbat bir gün geçirmişti, boğazı kurumuştu, kesik kesik nefes alıyordu. Hala ilaçlarını içmeye devam ediyordu. Ama ilaçlar beyindeki hastalıkları, bozuklukları tedavi etmek içindi. Oysa tehlike bu kez gerçekti. Oradaydı, öldürmeye hazırdı. Birden ortaya çıkacak ve her şey bitecekti. Taş yerine kendi yüreğiyle seksek oynayan bir kız çocuğu gibi hep aynı sözleri yineleyip duruyordu. Bir, iki, üç, bir saat geçiyordu. Dört, beş, altı, gökyüzüne ulaşıyordu. Aslında cehennem. Bir sonraki saat bu karanlıktan kurtulmaya ve yeni bir oyuna başlamaya adanmıştı.
Her şey yolunda mı küçük hanım?
İki çam yarması küçük salona sıkışmış halde iskambil oynamaya devam ediyorlardı. Gail stüdyonun diğer ucundaydı.
Erwin diye hafifçe fısıldadı. Neden yeniden aramıyorsun?
140. bölüm. Kahverengi, siyah, kırmızı. Erwin kütük gibi uyumuştu. Kuşkusuz rüya da görmüştü ama aklında hiçbiri kalmamıştı. Gün ağarırken dua saati, serin bir duş, ardından da kötü bir kahvaltı. Sade kahve, kauçuk gibi ekmek, çelik sürahi. Uzak bir manastırdaki keşiş sofralarını andıran yemekhane ve mobilyalara kadar her ayrıntıda papaz okulunun kokusu vardı. Şimdi Kurt Rye'ye doğru yol alıyordu. Ekilmemiş toprakların yerini tuğladan evleriyle köyler alıyordu. Kahverengi, siyah, kırmızı.
Bulması çok kolay demişti Kraus. Eski Kurt Rye yönüne devam edin. Beginaj, St. Martin Kilisesi'nin hemen yanında. Şehre girdikten sonra Lys Nehri'ni geçerken kentin üstünde yükselen çan kulesini fark etti. Ne zaman dil sınırını geçmişti bilmiyordu ama St. Martin bir anda St. Martinskerk olmuştu. Artık etrafı Straat, dipnot Straat Hollandaca sözcük sokak ve Steenweg'lerle çevriliydi. Dipnot Steenweg Hollandaca sözcük taş döşeli yol şose. Tam GPS'i çalıştıracaktı ki rastlantı eseri Beginaj'ın ana kapısıyla karşılaştı. Kapının üstünde Beginhof St. Elizabeth yazıyordu. Köye araç girmesi yasaktı. Arabayı sundurmanın yakınına park etti ve kireç balanılı evler boyunca uzanan dar sokaklara daldı. Bir çatının üstündeki donmuş bir kar kütlesi gibi üstüne bir yalnızlık duygusu çöktü. Yürürken birbirleriyle uyuşmayan ayrıntılara dikkat ediyordu. Bir İspanyol pueblosunu çağrıştıran beyaz duvarlar, dipnot, Pueblo, İspanyolca sözcük, köy. Montmartre'ın dar sokaklarını anımsatan taş döşeli yollar. Londra'dan ithal edilmiş gibi görünen koyu renk ahşap kapıların üzerindeki siyah rakamlar. Bununla birlikte köyün tamamı Flamandı. Bu semtte bu dümdüz ülkeyi ve onun imalatçı geçmişini gözler önüne seren bir ciddiyet, bir kabalık ve zanaatkârane bir şeyler vardı. Gotik üçgen çatılı evlerin bulunduğu bir meydana ulaştı. Kesinlikle Flander'daydı. Numaralar onu başka bir dar sokağa götürdü. Hava soğuktu ve başını omuzlarının arasına çekmiş, yakasını kaldırmış yürüyordu. Etraf ıssızdı ama bir zamanlar burada yaşamış olan kadınların, orta çağdaki haçlıların karıları, daha sonraki yüzyıllarda yaşamış, kendilerini dine vermiş dullar, hayaletleri tarafından izlendiği hissine kapılıyordu. 17 numara interfon, kapı sorgu sualsiz açıldı. Kraus, rahibe Marcel'e haber vermiş olmalıydı. Erwin bir sürü mantonun, kauçuk botun, şemsiyenin olduğu bir hole girdi. Ayakkabılarınızı çıkarabilir misiniz? Titrek bir ses, tiz ve sevimsiz bir tını. Erwin bir perro masalına giriyordu. Buraya gelirken giymek için seçtiği, sanki bir yürüyüşe çıkacaktı, yüksek konçlu Timberland'lerini çıkardı. Terlikleri ve patikleri fark etti ama giymeye cesaret edemedi. Çoraplarıyla başka bir yüzyıla ait salona girdi. Damalı yer döşemesi, dip tarafta seramik kaplı yüksek bir şömine, üzerleri bakır kapkaçaklarla dolu raflar, içeriye kahve kokusu hakimdi. Ayaklarının altında yer döşemesinin soğukluğunu hissederken ateşin sıcaklığıyla yüzüne kan hücum ediyordu. Ocağın yanında duran rahibe Marcel'in sırtı ona dönüktü. Artık bir perro masalında değil, Grimm kardeşlerin bir masalındaydı. Hansel ile Gretel'in büyücü kadını ziyareti. Kahve ister misiniz?
Evet, lütfen.
Kadın ona doğru dönünce Erwin hiç şaşırmadı. Rahibe son 100 yılın kadın misyonerler grubunun bir resminden çıkmış gibiydi. Beyaz polo üstünde gri bir rahibe elbisesi, koyu gri mavi başörtüsü, basit gözlükler, eski bir deri gibi koyu erkeksi yüz, hala siyah kaşlar ve başörtüsünün altından görünen beyaz saçlar. Var olmak dünyadan el çekmektir temalı bir defilede boy gösterebilirdi. Sizinle çok eski bir olayı konuşmaya geldim rahibe.
Benimle Nono hakkında konuşmaya geldiniz dedi kadın ona bir tas uzatırken. Peder Kraus bana telefon etti.
Bu olayla ilgili bazı ayrıntıları hatırlıyor musunuz?
Her şeyi hatırlıyorum.
141. Bölüm. Rahibe Erwin'a muhşam bakaplı bir masanın yanındaki sandalyeyi işaret etti. Erwin çocukluğunu yeniden yaşıyordu. Anne babasının kiraladığı yazlık evin yanındaki çiftliği ziyaret edişini hatırlıyordu. Her ayrıntı biraz hoyrat ve üzünlüydü. Ama bir doğallığı da vardı. Küçük bir Parisli için alışılmadık bir durumdu.
Onu, Nono'yu ne zaman tanıdınız diye sordu baloyu başlatmak için.
Thierry Farabo babanız tarafından yakalandığında.
Bu olayı da biliyorsunuz.
Kadın gülümsedi. Bir anda yüzünde sürüyle kırışık belirdi. Kahverengi maske bir örümcek ağına dönüştü. Bağış toplar gibi tasını iki eliyle tutuyordu.
Fransız basınını okuyorum. Bir gün kapımı çalacağınızı biliyordum.
Erwin sıcak kahvesinden bir yudum aldı, gırtlağı uyuştu. Teybini çıkardı ve masanın üstüne koydu. Kaydedebilir miyim?
Buyurun, rica ederim.
Erwin düğmeye bastı, ikinci sorgu.
Lontano'dan 2 kilometre uzakta Farabo'nun ıssız bir kulübesi vardı diye konuşmaya başladı rahibe. Zaire askerleri bu kulübede onun malzemelerini, büyü yapmakta kullandığı objeleri, notlarını buldular. Ve ayrıca kulübede 11 yaşında bir çocuk da vardı. Acınacak haldeydi. Askerler Afrika tarzı tepki verdiler, kulübeyi yaktılar, bölgeyi giriş çıkışlara kapattılar ve çocuğu rezil bir hapishaneye tıktılar. Az kalsın onu da yakacaklardı.
Aksanı Kraus'unkinden farklıydı. Bir Parisli'ye komik gelen tam bir Valon aksanı.
Herkesin Farabo'dan korktuğunu ve ona saygı duyduğunu sanıyordum.
Yakalanmadığı sürece beyaz güç etkisini kaybetmişti. Bu durumda suç ortağı bir çocuk her açıdan çok kötüydü. Linç edilecek küçük bir büyücü. Ayinler sırasında onu ortaya çıkarıp teşhir etmeye başladılar. Şeytan çıkarma ayinleri düzenliyorlardı. Ona rastladığımda boynunun çevresine geçirdiği yanmakta olan bir lastikle kendini öldürmek üzereydi.
Babam neredeydi?
Farabo ile ve onun Kinshasa'ya nakliyle ilgileniyordu. Bu olaydan haberi yoktu.
Emin misiniz?
Kesinlikle onu ben aradım.
Nasıl tepki gösterdi?
Benim gibi çocuğun masum olduğuna inanmıştı. O bu olayda basit bir halkaydı. Onunla aynı fikirdeydik. Gerekli evrakı hazırladı, çocuğu yanımda alıkoyacaktım.
Bunu nasıl yapabildi yani teknik olarak demek istiyorum.
Zaire ne Fransa ne de Belçika'dır. Ayrıca onunla ilgili en ufak bir suçlama da yoktu. Genç kızları tuzağa çekmede yardımcı olmuş olsa bile kızlar bunu söylemek için orada değildi. Farabo da çocuk konusunda tek kelime etmedi.
Irwin gözlerini indirdi. Teybin ışıklı göstergesi kızgın demire benziyordu.
''Bana çocuktan bahsedin, onu tarif edin.''
''Adı Arno'ydu, Arno Loyan. Sarışın ve inceydi, o da öksüzdü ve Mons'tan geliyordu. Lontano'ya nasıl geldiğini kimse öğrenemedi. Farabo onu evine aldı. Herkes onu Farabo'nun ailesinden biri sanıyordu. Biraz benziyorlardı.''
Irwin tecavüzleri hatırladı.
''Farabo'nun onu ifade ettiğini düşünüyor musunuz?''
''Kesinlikle düşünmüyorum. Nono asla cinsel istismara maruz kalmadı. Onunla konuştum. Olay başkaydı.
Farabo yakalanmadan önce sahip olduğu güçleri aktarmak istiyordu. Bu sebeple Nono'ya öğretti.''
Peder Kraus bana anlattı.
''Kadın bunun üstünde biraz daha durmaya değer.'' der gibi kafasını salladı. ''Nono günlerce bir ormanda tek başına yaşadı. Her gün daha çok da her gece.'' Farabo onu ziyaret ediyor ve besliyordu. Onun yanına giderken Enganga kıyafeti giyiyordu.
Rahibe masanın üstünden metal bir bisküvi kutusu alarak açtı ve içinden siyah beyaz eski fotoğraflar çıkardı. Büyücülerin ya da şifacıların resimleri. Acemi bir göz için bu ikisinin hiç farkı yoktu. Tüylü başlıklar, ahşaptan yontulmuş masklar takan, ellerinde işlemeli asalar veya süslü çanlar taşıyan adamlar. Fotoğraflar korkunçlukla rekabet ediyordu.
Nono'nun söylediğine göre dedi rahibe Marcel bir fotoğrafı seçerek, Farabo bu tür bir mask takıyormuş.
Gergin tenli, tombul yanaklı bir bebeğin yüz hatlarına sahip, rengi akmış ahşaptan oval bir maskeyi gösteriyordu. İri siyah gözler, bir yara kadar çarpıcı küçük bir ağız ve ürpertici acımasız bir yüz ifadesi.
Nono korkmuştu elbette ama çok az rastlanan güçlü bir karaktere sahipti. Çocuklarda bir sürü iğrençliğe göğüs germelerini sağlayan bir masumiyet hep vardır.
Rahibe Marcel fotoğrafları kaldırdı. Kopçalarla imal edilmiş gibi gözüken gözlüğünün üstünden biraz şaşıca bakıyordu.
İnsan neyi istemezse Tanrı onu verir diye düşündü Irwin elinde olmadan.
Kinshasa'da onun yanında kaldım diye devam etti rahibe. 6 ayın sonunda çatal kaşık kullanarak normal besleniyordu. Ve haftada bir kez o korkunç yılları hakkında konuşmayı başarıyordu. Neredeyse bir psikanaliz gibi. İşte o zaman en kötüyü anlatmıştı.
En kötü neyi?
Cinayetleri. Kurban etmeler sırasında ustasına aletleri getiren, kanı temizleyen, kurbanı ormana yerleştirmeye yardım eden oydu.
Cinayetler hakkında size ne anlattı?
Hatırlamamayı tercih ederim.
Irwin işkence görmüş cesetlerin etrafında ayin yapan, beyaz kile ve kırmızı ağaç tozuna bulanmış adam ile çocuğu gözünde canlandırıyordu.
Sizde onun bir fotoğrafı var mı?
Hayır, fotoğraf çektirmeyi hep reddetmişti.
O, sustu ve kendinden emin bir ses tonuyla devam etti.
Bugünkü cinayetleri o işlemedi.
Bunu nasıl iddia edebiliyorsunuz?
Arno'dan ayrıldığımda tamamen iyileşmişti. 2 yıl boyunca tedavi gördü, sakin bir yaşam sürdü, eğitim aldı. Yetenekliydi, zekiydi, çok kibardı. O sadece içinde bulunduğu koşulların kurbanıydı.
Koşulların asla gerçeği yok etmediğini bildiğim için bana maaş ödüyorlar.
Size katılıyorum ama biz Afrika'dan, büyücülükten, şiddetten uzaklaşmıştık. Mahkeme sürecine tanıklık etmedi.
''Biz derken kimleri kastediyorsunuz?''
''Babanızı ve beni. Gregoire'ın Brüksel'de nüfuzlu bir arkadaşı vardı. Arno'nun Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesindeki bir çocuk yurduna yerleştirilmesiyle ilgilendi. Babanız onun adını değiştirdi ve onun için sahte kimlik belgeleri hazırladı.''
''Neden?''
Çünkü babanız şu ya da bu şekilde ona kadar ulaşmalarını ve onu olayla ilişkilendirmelerini istemiyordu. Hayatta yeni bir şans ancak geçmişin tamamen yok edilmesiyle başlar diyordu.
Öyleyse onun yeni adını bilmiyorsunuz.
Bilmiyorum, babanız da öyle. Onun gözünde önemli olan Arno'nun yeni bir kıyıya ulaşmasıydı. Arno asla ne geriye dönüp bakmalı ne de bizimle temas kurmalıydı. Biz de onu bulmaya çalışmamalıydık.
Erwin böyle bir hikayeye inanmakta zorlanıyordu. Kimsenin adını ve adresini bilmediği bir katil yamağı doğaya mı bırakılmıştı? Bu denizdeki bir şişe değil, patlamaya hazır bir torpildi. Ancak babasını çok iyi tanıyordu. Böyle bir tehlikeyi pekala arkasında bırakmış olabilirdi. Bağışlayıcı, temizlikçi. Teşekkür ederim rahibe. Ayağa kalktığında yaşlı kadın Irvin'in kolunu tuttu. Onu aramayın, onu rahat bırakın. Tüm bu olaylarda onun hiçbir sorumluluğu yok. Son zamanlarda ben bir engangayım. Bir yer fıstığı kabuğu üstünde uçup gidebilirim. Yağmurdan sonraki rüzgarla ortadan kaybolabilirim diyordu. Bugün doktor, hatta rahip, herkese iyilik yapan bir adam olduğuna eminim.
142. bölüm. Üzünlü bir hikaye.
Benimle dalga mı geçiyorsun diye karşılık verdi Irwin. Morvin bir sundurmanın altında durdu. Daniel Casanova sokağı ile Vendome meydanının köşesindeydi. Biraz ötede ise Pais sokağı başlıyordu. Gömlek satın aldığı Charvet'ten çıkmıştı. Yıllar boyunca gün ortasında alışveriş yapma fikrine hep uzak durmuştu. Şimdi ise bir terapi şekliydi. Yapacak bir şeyi kalmadığında tek çare bu oluyordu. Oğlu telefonda büyürüyordu.
Böyle bir hikayeyi susarak nasıl geçiştirirsin?
Sana bahsetmedim çünkü bahsetmeye değer bir şey değildi.
Çivi adamın bugün 50'li yaşlarda olan bir suç ortağı bahsedilmeye değmez bir şey mi? Hem de günlerden beri onun modus operandisini bilen bir şüpheli ararken. Yoksa sen Alzheimer mı oldun?
Morvin derin bir iç çekti. Irwin'in Belçika'da çocuğun izini bulacağını biliyordu.
Senin katil Arno Loyan olamaz.
Neden?
Çünkü 1973'te öldü.
Hattın diğer ucunda bir sessizlik oldu. Belki de oğluna bundan bahsetmesi gerekiyordu. Ama onun kafasını karıştırmak neye yarardı? Fazla ipucu izlenecek yolu karıştırırdı.
Anlat diye emretti Irwin.
Ray ve Marcel her şeyi bilmiyor. Aslında onun adını değiştirmedim. Onun için sahte kimlikler de düzenletmedim. Sadece onu Belçika'nın Fransızca konuşulan Hainaut bölgesinde bir öksüzler yurduna yerleştirdim. O dönemde oldukça tanınmış bir dini enstitüydü.
Orada mı öldü?
Kasım 1973'te, Azizler Günü yortusunda. Bir yangın olmuş, bir sürü gözetmenle birlikte bir grup çocukla yanmış.
Bu hikaye de neyin nesi?
Gerçek, dönemin gazetelerinde okuyabilirsin. Olayın yankısı büyük oldu. Çünkü enstitünün yangın çıkan bölümü prefabrik bir yatakhaneydi.
Irwin'in suskunluğu ne pahasına olursa olsun basılan bir fren pedalından farksızdı. Kuşkusunun titreşimi sanki telefondan bile hissediliyordu.
Arno Loyan ölenler arasında mıydı?
Cenaze törenine gittim. Sadece üzücü hatıraları canlandırıyorsun.
O zamanlar Morvin çivi adamın yaptığı işkencelerden sonra çocuğun kaderinde böyle zamansız ölmenin olduğunu düşünmüştü. Bu hikayeden bir şey çıkacağını ummak gereksizdi.
Bu çocuk 9 cinayete ortak olmuş diye devam etti Irwin soğukkanlı bir şekilde. Yon ve büyüsü onu çok sarsmıştı. Faraboya çekici uzatıyor, onun için çivileri hazır ediyordu. Bugünkü cinayetler için mükemmel bir katil adayıydı.
Morvin Vendome meydanını geçiyordu. Irwin aptalca şüpheleriyle onu yormaya başlamıştı.
Daha dün senin dosya kapatıldı diye oğlunun sözünü kesti. Şimdiye kadar her şeyi yargıca devretmiş olman gerekirdi.
Arno Loyan'ın kesin olarak öldüğünden emin olmam lazım.
Kahretsin Irwin, otopsi raporlarını okudum. Morgda cesetleri gördüm. Soruşturmayı yürüten polislerle konuştum.
Bana ölüm belgesini, tutanakları, tanık ifadelerini bul. Bu konuda şüpheye yer olmadığına inanmam için bana kanıt sun. Aksi takdirde soruşturmayı engellemekten seni deliye tıkarım. Babası bu küçük polis numarasını umursamadı. Rivoli sokağına yaklaşıyordu. Ağaçların uğultusu burada şaşırtıcı bir yoğunluğa ulaşıyordu.
Bana formunda değilmişsin gibi geliyor diye işi alay aldı. Sen neredesin?
Gardu Nord'da. Talis'ten iniyorum.
Kız kardeşine uğraman gerekiyor.
Yine ne var? Bana 3 mesaj bırakmış ama onu aramadım.
Ona uğra. Bu olay onu sarstı. Yanında 2 adamım var ama o hala kaygılanıyor.
Tam olarak neden kaygılanıyor? Cevap verip vermeme konusunda tereddüt etti. Oğlunun paranoyasını arttırmak istemiyordu. Takip edildiğini düşünüyor. Tam bir saplantı. Bu akşam uğrarım. Irvin başka bir şey demeden telefonu kapattı. Morvan Tuileri yakınlarına gelmişti. Birkaç adım sonra Rivoli sokağının gürültüsünden uzaklaştı ve parkın boğucu sessizliğine kavuştu. Birden sonbaharın geldiğini anladı. Serin hava, pas rengi yapraklar, taşlaşmış damarları andıran çıplak dağlar. Oğluna her şeyi anlatmamıştı. Ne Rahibe Marcel ne de o dönem hakkında Farabo'nun kulübesine zahiri askerlerini o götürmüştü. Fetişlerin ve işkence aletlerinin altına saklanmış korkudan titreyen çocuğu bulan da oydu. Bir melek gördüğünü sanmıştı. Beyaza yakın saçlar, yüksek alın, muhteşem gözler. Bu fizik ona özel bir duruluk veriyordu. O adamın günahkarlığından sonra kaynağında tertemiz bir suydu. En şaşırtıcı olan Farabo'yla olan benzerliğiydi. Nono. Soruşturmanın kazandırdığı saygınlığın yanı sıra Mobutu ona başına dert açan bir maden sözleşmesi hediye etmişti. Morvan çocuğun güven altında olacağı bir yer arıyordu. Belçika'da, Onel şehri yakınlarında aradığı yeri bulmuştu. Marapans Enstitüsü, o yıllarda kimse orayı bilmiyordu. Bir çocuğu iblisin pençelerinden ve bütün adli süreçlerden kurtarmak Morvan'ın en büyük başarısı olmuştu. Ertesi yıl Arno'yu görmemişti. Yapacağı bir ziyaretin ona Lontano kabusunu hatırlatmasından korkuyordu. Yangın haberini alınca allak bullak olmuştu ama bir kez daha şaşırmamıştı. Çivi adam ve onun suç ortaklarıyla ilgili hiçbir şey iyi olamazdı. Yangın bu hikayeye yaraşır bir sondu. Şimdi ölü yapraklardan oluşan bir halının üstünde yürüyor ve çocuğun ellerini tutuyormuş gibi bir hisse kapılıyordu. Morgdaki kömürleşmiş cesetler, otopsi raporları, ölüm belgeleri yeniden gözünün önüne geliyordu. Her şeyi incelemişti. Kesinlikle bir kazaydı ya da kasıtsız bir cinayet. Elektrik devreleri diğer her şey gibi baştan savma tasarlanmıştı. Elektrik kablolarının aşırı ısınması yatakhanenin alevler içinde kalmasına yetmişti. Şu anda oğlundan nefret ediyordu. Bu kahrolası araştırma Morvan'ın o trajik dönemi yeniden yaşamasına sebep olmuştu. Şimdi parkın diğer tarafını defasa saatiyle Orsay Müzesi'nin binalarını ayırt ediyordu. Sol yakanın ona sunacak hiçbir şeyi yoktu. Sanatçıların, burjuva bohemlerin, tembellerin yakası. Geri dönmeli ve bir an önce 8. bölgedeki mahallesine kavuşmalıydı. Gözlerinin önünde bir flaş çaktığında Concord Meydanı'na doğru yürüyordu. Katilin ininin dip tarafına büzülmüş, kafası iğrenç olaylarla, anlatılamayacak eylemlerle dolu cılız çocuk yeniden gözünün önüne geldi. Ardından da hemen soğuk çekmecelerin içinde kömürleşmiş çocukların cesetleri. Bir karışıklık olmuş olabilir miydi? Bir dümen, bir yanlışlık. Adımlarını hızlandırdı. Oğlunun içgüdüsel tepkisi yerinde olabilirdi. Her halükarda bu gece ölü listesini bir kez daha kontrol etmesi gerekiyordu. Ve tabii hayatta kalanların listesini de. Yurttaki birçok çocuğun yangından kurtulduğunu oğluna söylememişti. Arno Loyan da bu kurtulan çocuklar arasında olabilir miydi? Hala öğreneceği şeyler vardı. Concord Meydanı'na gelince bir taksiyi durdurmak için polis kimliğini kullandı. 59. Ayrımın sonu. Sayfa 633.